Herkese merhaba, ben Sinan Özdemir. Bu da bazı şeylerin hikayesinden bahseden bir podcast serisi. Ve bu bölümün şeyi de... kaset. İnsanın kendi sesini kendi evinde kaydedebilmesi kasetler ile mümkün olur. O güne kadar radyolar ya da plak şirketlerince yapılan kayıt işi ilk defa ev ortamında gerçekleşir. Ve işte o günde devran döner. Kaset çalarını omzuna alan sokağa çıkar, hip-hop ve breakdance'ı keşfeder. Sokakta tekerlekli arabalarda ya da benzin istasyonlarında arabesk kasetler satılır. Gençler kendi müziklerini kendi garajlarında kaydeder, sonra bu kasetleri öyle radyoların kabulüne falan sunmadan diğer ülkelerdeki akranlarına gönderir. Buradan da fanzin kültürü ortaya çıkar. Yasaklı şarkılar kaydedilir, kitaplar okunur, motivasyon konuşmaları, erotik hikayeler, tarikat bildirileri, aşk mektupları, terörist eylemler, karışık kasetler... Her şey manyetik bandın icadı ile başlamış gibi dursa da aslında kaset manyetik bandın bir sonucu değil. 70'lerde kaset furyası başlayana kadar manyetik band zaten var. Bugün beyaz eşyacı olarak bildiğimiz AEG, 1935 Almanya'sında manyetik bantlara ses kaydedebilen bir cihazı icat ediyor. Ama işte hiç zamanı değil, bütün dünyada savaş ve kriz var. Makine elde patlayacak, ne yapsınlar? Nazi radyolarını falan takip ediyorlar. Aradan 10 sene geçiyor, 2. Dünya Savaşı da bitiyor, 3 Amerikalı bu aleti Almanya dışına çıkartıp Amerika'ya götürebilmeyi başarıyor. Başarıyor diyorum çünkü Almanya'nın yenilgisinden sonra AEG patent hakları konusunda savaşamaz hale geliyor. En nihayetinde Ampex Amerika'da kuruluyor. Ampex, makaralı teypleri yapan marka. My voice has actually been coming to you from one of the world's most astonishing and versatile devices, an Ampex tape recorder. İşte bu aletler öyle bizim gibi sıradan insanlar müzik dinlesin diye yapılan aletler değil. O bantları makaralara geçirmek, birbirine dolamadan muhafaza etmek. Azap. Plak diye bir şey var. Koy pick-up'ı, tak iğnesine dinle. Ama Amerika'da işler Avrupa'dakinden farklı döner. O zamanın inovasyon liderleri Ford ve General Motor aralarına Ampex ve Motorola'yı da alıyor. Şimdi Motorola ne alaka diyeceksiniz ama marka o zamanlar sadece arabalara radyo üretiyor. Motorola ismi de oradan geliyor zaten. Motor kelimesini dönemin ünlü plak şirketi Victorola ile birleştirip Motorola diye bir kelime uyduruyorlar. Sonra da bu isim altında otoradyo üretimi yapıyorlar. İşte bu dört şirket kafa kafaya verip manyetik bantla çalışan bir müzik kartuşu üretiyor. İsmi 8-Trax. Biraz kasete benzemekle beraber kasetten büyük ve anatomik olarak da problemli bir cihaz. Hayat süresi kısa, etkisi de az oluyor. Türkiye'ye hiç gelmiyor. O dönem Türkiye'ye Amerika'dan özellikle ikinci el araba getirenlerin bildiği ara bir teknoloji. Ford nedense 8-Trax'e çok güveniyor ve ortaya iyi para koyuyor. İlk olarak Mustang ve Lincoln gibi üst sınıf arabalarda kullandığı bu teknoloji için büyük bir kampanya başlatıyor. Ama olmuyor. O kartuşlar sürekli bozuluyor, sarıyor ve bir sürü müşteri şikayeti geliyor. Bunlar Amerika'da olup bitenler. Bu sırada Avrupa'da Philips ve Grundig'in mühendisleri güçlerini Viyana'da birleştirmiş bir şeyler peşindeler. Avrupa'da henüz arabada müzik dinleme obsesyonu yok. Dolayısıyla oturma odası için bir şey yapılacak. Ama Viyana'da stres fazla. Mühendisler hem kendi içinde rekabet halinde hem de üzerlerinde bir zaman baskısı var. Çünkü Berlin'deki uluslararası yayın sergisine elle tutulabilir bir prototip yetiştirilecek. Philips'in ürün geliştirme departmanının başında bir mühendis var. Lou Ottens. Bugün 95 yaşında. Lou, Viyana'daki çalışmayı yakından takip ediyor. Ama onun Belçika'da yürüttüğü gizli bir ajandası daha var. Lou ve ekibindeki birkaç kişi Philips yönetimine bir süre sonra ne bulduklarını gösteriyorlar. Ne bir eksik ne de bir fazla. Bugünkü kasetin ta kendisi. Üst yönetimin gözü parlıyor. Viyana'daki ekibe hiç çaktırmadan, Grundig'e hiçbir şey söylemeden ayak parmaklarının ucunda Berlin yayın fuarının yolunu tutuyorlar. Artık yeni bir şey bulmanın aşırı heyecanı mı diyelim, yoksa kaçak göçek iş yapmanın sonucunda elin ayağı bulaşması mı? Fuar çok kötü geçiyor. Elinden fotoğraf makinesi eksik olmayan birkaç Japon geliyor, birkaç fotoğraf alıyor ama hepsi bu kadar. Aradan bir sene geçmiyor ki Grunding, Philips'in yaptığı kasetin aynısını piyasaya sürüyor. Aynısının 2 santim büyüğü. Daha da kötüsü, Japonya'da onlarca üretici Philips'in buluşunu birebir kopyalayıp pazarı açmış bile. Demek o fotoğraflar boşuna çekilmemiş. Zavallı Lou topluyor çantayı, gidiyor Japonya'ya. Bir sürü Japon üreticisiyle patent hakları için pazarlığa başlıyor. Bunlardan bir tanesi de Sony. İlk anlaşmaya göre içlerinde Sony'nin de olduğu her üretici sattığı her teyp başına Philips'e 25 yen ödeyecek. Bir nevi lisanslama ücreti. Sony bir süre sonra bu ücreti 6 yene indiriyor. Çok geçmeden pazarlığın tadını kaçırarak Philips'i tehdit etmeye başlıyor. Ya bu kasetin lisansını bedava yaparsın ya da ben gidip Grunding'in büyük kasetini standart hale getiririm. Lou köşeye sıkışıyor ve kontrolü kaybediyor. İyi ki de kaybediyor. Philips sanki ilk etapta lisanslama haklarından feragat etmiş, taviz vermiş gibi dursa da aslında dünyadaki bütün Japon üreticilerini kendi safına almayı başarıyor. Şans eseri. Hatırlarsanız Ford ve arkadaşlarının oluşturduğu bir kartuş dörtlüsü vardı. Chrysler bu cephenin dışında kalmıştı ama uzun zamandır plakları mobil hayata göre optimize etmeye çalışıyordu. Yani sarsıntıya dayanıklı plak çalarlar üretiyordu falan. Chrysler kasetteki potansiyeli görmekte gecikmedi. Ve Ford 8 Tracks için ne yaptıysa Chrysler da kaset için aynısını yaptı. Ama kaset bundan çok daha fazlasıydı. O sıra Japon üreticiler Boombox diye bir şey ürettiler. Belki de bedava lisansladıkları kaset için duydukları bir vefa borcuydu bu. Kaset teknolojisinin yaygınlaşmasında araba endüstrisinin payı çok büyük. Ama kasetin sosyal hayatı değiştirirken aldığı virajlarda direksiyonda boombox vardı. Peki, nedir bu boombox?
Boombox oh my god. Let me see. How do I say this? I'm like it was instrumental. And here's the key reason. In the beginnings of hip hop.
Biz boombox'ı Türkiye'de kaset çalar diye biliyoruz ki evet, bir çeşit kaset çalar. Ama boombox'ı diğer kaset çalarlardan ayıran birkaç karakteristik şey var. Avrupalı mühendisler kaset çalarları masa üstünde yatay bir formda tasarlamışlar. Yani kaseti yukarıdan takıyorsunuz, hoparlörler, düğmeler, her şey tavana bakıyor. Japon çıkışlı boombox'lar ise bu formu tanımıyor. Kaset gözü dahil olmak üzere her şeyi ön cepheye alıp uzun ince yeni bir form ortaya çıkartıyor. Bir de bunlara iki tane güçlü hoparlör ekliyor. En az iki tane ve çok güçlü. Ne kadar güçlü o kadar boomy. Tutup taşıyabileceğiniz, omzunuza koyup gezdirebileceğiniz bir sap var. Omuzda boombox gezdirmek. 80'lerin Amerikan gettoları geldi muhtemelen aklınıza. Ki boombox'ın diğer adı da Ghetto Blaster.
Something we're making for the Americans. It's called a Ghetto Blaster.
Bana kalırsa daha havalı bir isim. Neyse, bu aleti diğer kaset çalarlardan ayıran bence en önemli özellik pil yuvasının olması. Yani artık mobilize bir kaset çalardan bahsediyoruz. Ortalama bir Ghetto Blaster'ı çalıştırmanız için 10 tane şişman pili beslemeniz gerekiyor ki bu da bir cephaneye eşit. İşte bu saydığım tüm yapısal özellikler önce yeni bir yaşam tarzını, sonra da yeni bir müzik yapma biçimini ortaya çıkardı. Arayüzü tasarımı açısından da bir milat noktasıydı. Bugün herhangi bir medya oynatıcısında, mesela YouTube'da, hala sağa bakan iki üçgenle ileri gidiyorsak ya da yan yana duran iki çizgiye basıp da videoyu duraklatabiliyorsak aslında bunun nedeni ilk kaset çalarlardır. Müzik evlerden dışarı çıkar, arabalardan metro istasyonlarına iner. X jenerasyonu anne babaların aksine dış dünyadan ve sokaktan korkmuyordu. Teknolojiden de korkmuyordu. Hatta onu hacklemeye ve fonksiyonlarını kurcalamaya o kadar meyilliydi ki boomboxlar sokakta evrimleştiler. Japon üreticiler onlara rengarenk lambalar taktı, yapıştırmalarla süsledi. Böylece partilerin fütüristik birer statü sembolü oldular. Omzuna boombox'ı alan geceyi bir kasete kaydetti, çift kaset çalarda çoğalttı, ertesi gün partinin tamamı sokakta dolaşımdaydı. Sadece partiler de değil, tiyatro oyunları, protestolar, basın bildirileri, eylem planları. Boombox müzik dinlemek şöyle dursun, aynı zamanda ses kaydetmenin bilgi üretip çoğaltmanın da yolunu açtı. Yani çift kaset çalarlarla kopyalamayı kolaylaştırmak aslında resmi yoldan kopyalamayı desteklemek anlamına geldi. Kopyalamanın bu kadar kolaylaşması tabii ki o dönem müzik endüstrisinde bir paniğe yol açtı. Tıpkı Napster'a saldırdıkları gibi kaset üreticilerine karşı anti kampanyalar başladı. Anti kaset hareketinin lideri de İngiltere'nin müyapı BPI'ydı. BPI sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada müziğe yön veren önemli birkaç kuruluştan bir tanesi. Şu meşhur Brit ödüllerini dağıtan kuruluş. Her nasılsa o gün böyle bir fikre saplandılar. Home taping is killing music, yani evde kayıt müziği öldürür sloganıyla kaseti hedef göstererek korsan müziğe savaş açtılar. Bu kampanya geri teptiği gibi çokça da trollendi. Korsana karşı savaş açarken bunu müziği ve yaratıcılığı desteklemek için yapıyormuş gibi görünmeye çalışmak pek tabii ki samimi karşılanmadı. Şimdi pazarlamak ve bandrollemek başka bir şey, müzik yapmak başka bir şey. Açılan savaşın müzisyenleri desteklemekle pek bir alakası yoktu. Nitekim müzisyenler cevaplarını verdiler. Religious vomit takes six. One, two, three, four. Dönemin punk rock gruplarından Dead Kennedys, yayınladıkları albümün tüm şarkılarını kasetin A yüzüne kaydettiler ve B yüzünü bilerek boş bıraktılar. Ki dinleyicileri bu yüzü istedikleri şarkıları kopyalamak için kullansınlar. Peter Principle 88'de yayınladığı kasetine "Asıl evde kayıt müzik yapmaktır" yazdı. Bir başka rock grubu "Evde kayıt sadece müzik endüstrisini öldürür, öldürmek yanlış değildir" dedi. Müzisyenler cephesinde bütün bunlar olup biterken korsanı kaset dükkanları da destekledi. Zaten bir kaset dükkanını diğer kaset dükkanlarından ayıran en önemli şey o dükkanın editörlüğünü yaptığı karışık kasetlerdi. Karışık kaset editörlüğü de öyle kolay bir iş değil bu arada. Yani bir kere iyi bir arşiviniz olacak. O arşiv orijinal kayıtlardan oluşacak. Radyodan ya da başka kasetten falan çekme şarkılar çoğaltırsanız ses kalitesi düşer. Matematiğiniz iyi olacak. Kaset bantlarının standart 1 dakika uzunluğu var. Şarkıları toplaya toplaya gideceksin ki bant ne kısa gelsin ne de uzun gelsin ve sonunda boşluk olsun. Dakika toplamak da kazık bir iş bu arada. Yani 1 dakika 60 saniye. Alışık olduğumuz ondalık sistem değil. O kasetlerin kartonetlerinde şarkı isimlerinin yazılması için ayrılan noktalı alanlar o kadar küçüktü ki. Bu zaten genel form tasarımının her nedense üstesinden gelemediği bir sorun. Şu banka sözleşmelerine bakın, kargo etiketlerine, ders kitaplarına. O noktalı alanlara kim el yazısını sığdırabiliyor bilmiyorum. Ama işte Blues Metin sığdırıyordu. Bir diğer adıyla Allah'a çok şükür Blues Metin. 90'lı yıllarını Kadıköy'de geçirenler Akmar girişindeki bu adamı ve tezgahını hatırlarlar. En azından himayen hatırlarlar. İnanılmaz bir arşiv, tertemiz kayıt kalitesi ve inci gibi yazılmış kaset kapakları. Bence bir font tasarımcısı Blues Metin'in el yazısından yola çıkarak yeni bir yazı tipi tasarlayabilir. Türkiye'deki bir jenerasyon dünyadaki müzik hareketlerini bu el yazısıyla tanıdı. Blues Metin, Akmar Pasajı karakterlerinden bir tanesi. O dönem Akmar Pasajı bu kültürü aldı, fanzinler ve kasetlerle İstanbul dışına dağıttı. Televizyonda ya da radyoda ismini duyamayacağınız grupların Türkiye konserleri bu şekilde dolup taştı. Ama işte gelin de bunu Reha Muhtar'a ve Savaş Ay'a anlatın. Bir satanist hikayesidir, tutturdular gitti.
Satanistler, yani şeytana tapanların gerçekleştirdiği soğukkanlı cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu ekipleri bugün genellikle satanistlerin gittiği mekanlara baskınlar düzenledi. Dükkanların görünüşü ve kollara yapılan dövmeler İstanbul'un göbeği Kadıköy'de satanistlik gerçeğini gözler önüne seriyordu. Özellikle satanistler tarafından rağbet gören tişörtler tüyler ürpertiyordu.
Haberde hikaye anlatıcılığı olur da kurguyu haber yapmak o an için reytingleri yükseltti ama koskoca bir Akmar potansiyelini de yerle bir etti. 99'da ana haber bültenleri bir yıl boyunca insanları satanist haberleriyle oyalarken Kadıköy ve alternatif müzikte kaderini yeni baştan yazdı. Blues metinler, Apache Ayhanlar, Atlantis tanserler, o devir orada kapandı. O dönem için Akmar gerçekten kültürün dağılım merkezi. Ana akımda kendine yer bulamayan bir müzik, fikir ya da akımın tek iletişim yolu var, o da kaset. Bu dünyada Türkiye ya da Akmar'a özgü bir şey de değil. O zaman ne YouTube var ne Facebook var. İran devrimi öncesi Hümeyni'nin vaazları da kasetlerle dağılıyor. Şili'de farklı nedenlerle kara listeye alınan müzikler de kasetlerde. Türkiye'de Kürtçe müzik de kasetlere hapsolmuş. Sigarayı bırakma kasetleri var, hipnoz kasetleri var, Fethullah Gülen vaazları var. Bugün hala tüketilen birçok içerik o zaman da var. Formatı YouTube değil de kaset. Şimdi kasetin B yüzünü çevirelim. Orada un kapanı var. 80'lerin sonu ve 90'larda altın çağını yaşayan un kapanı, namı diğer ün kapanı, kasetin bence Türkiye'deki öteki yüzü. Köydeki tarlasını, elindekini, avucundakini satıp kaset çıkarıp ünlü olma hayali kuranların kapanı burası. Kocaman bir bina, çirkin de bir şey, brutalist mimariye benziyor. Memleketin tüm plakçıları bu çarşıya toplanmış. Bugün Türkçe 80'ler 90'lar partisi yapalım dediğinizde 30 şarkılık listeyi bir araya zor getirirsiniz ama o gün günde 2000 koli kaset taşıyan bir ticarethaneden bahsediyoruz. Pasaj'ın çay ocağında 66 tane çaycı var. Harıl harıl arabesk kaydeden plakçılara çay yetiştiremiyorlar. Arabesk'in ilk ivmesi değil tabi. Arabesk 60'lardan beri var. Ortada Türk pop müziği falan yok, arabesk var. İcra biçimi, teknik, konular, her şey oturmuş. Bir tek TRT'de yok ama sinemaya gidiyorsun, filmde Orhan Gencebay çalıyor. Hem de soundtrack olarak falan değil, yani böyle şarkıya film çekmişler. O dönem Yeşilçam'da öyle bir akım var. Önce şarkı yapılıyor, sonra ona film çekiyorlar. Neyse, sokağa çıkıyorsun, seyyar arabalarda hoparlörler takılmış, kestane gibi arabesk kasetler satıyorlar. Uzun yola çıkıyorsun, benzin istasyonunda duruyorsun, kasa arkasında sigara gibi kaset satılıyor. İşte un kapanı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bu talebi karşılamak için var gücüyle çalışıyor. Çalışıyordu. Şimdi burada incin top oynuyor. Mekan manifaturacılara kalmış, ismi de IMC olmuş. Bunda tabii müziğin dijitalleşmesinin büyük bir etkisi var ama asıl neden plak şirketlerinin gelecek vizyonsuzluğu ve tabii ticaretteki bazı etik değerleri yok saymaları. Buradaki patronların büyük bir kısmının müzikle işi yok aslında, sadece plastik üretiyorlar. Gerçek kelime anlamıyla söylüyorum, plastik üretiyorlar. Satılan tarlalar, heba edilen hayatlar ve 66 çaycıyla o kadar değersiz şeyler üretmişler ki 90'ların sonunda elde patlayan kasetler kilo ile plastik fiyatına İran'a ve Irak'a gönderilmiş. Bu kasetler orada müzikal bir alıcı mı buldu yoksa imha edilmek üzere mi oraya gönderildi bilmiyorum. Kasetlerin dış kasaları geri dönüştürülebilir plastik. Ama içlerindeki manyetik bant artık değersiz bir atık, yani çöpe gitmeden önce sökülüp parçalanması gerekiyor. Kasetlerin bir de sonradan kartvizitlik olarak kullanılan plastik kutuları var, bir de onların içine oturan katlamalı kartonetler. Artık 80'lerden itibaren kaset müzik endüstrisinin en popüler formatı, dolayısıyla endüstrinin elinde bir sürü para var. Ambalaj ve kartonet tasarımında deneyebilecekleri her şeyi deniyorlar. Bir kasetçi dükkanına gittiğinizde boy, şekil, kapaktaki tema, renk, tipografik öğeler dahil olmak üzere her şey birbirine benziyor. Dolayısıyla bu binlerce ürün arasında farklılaşmanın yolu kaset ambalajında markalaşma yollarını keşfetmek. 30 kere katlanan kartonetler var mesela, ya da içine minik yapıştırmalar atıyorlar. 3 boyutlu fotoğraflar, kazı kazanlar. Kaset ve ambalaj yoluyla sanatçı etrafında bir kültür örüp bunu pazarlamaya başlıyorlar. Bu hem orijinal kasetlerin çekme kasetlere göre değerini anlamlaştırıyor, hem de bir obje yaratıyor ve o objeye sahip olma motivasyonları oluşturuyor. Kasetlerin objeleştiği bu dönem bir geçiş dönemi. Plaktan kasete geçiliyor. O dönem dükkanlarda hırsızlık vakaları çok artıyor. Bu minik dükkan alarmlarının olmadığı dönemlerden bahsediyorum ve kaset bu dükkanlardan o kadar kolay yürütülebiliyor ki. Bunun çaresini onlara büyük ambalajlar yapmakta ya da camaken dolapların arkasında sergilemekte buluyorlar. 90'ların sonunda Uzerli Müzik Bağdat Caddesi şubesini açtı. O dönem ortalıkta ne DNR var ne Megavizyon var. İşte onlar her kasetin arkasına bu fare kapanı gibi kocaman alarmlar taktılar. Valla her kasetin arkasına taktılar. Sanırım bu alarmlar dükkan sahiplerinin distribütörlüğünü yaptığı ürünlerden biriydi. Şimdi dükkan sahipleri diyorum ama Uzerli Müzik kasetçi görünümünde bir kültür hazinesi. Sadece ülke içinde de değil, ülke dışında da öyle. Oyun havaları, Ramazan ilahileri, arabesk kasetler, ikinci jenerasyon rock grupları. Bu Anadolu rock akımından sonra gelen mavi sakallar, objektifler falan hep Uzerli Müzik sanatçıları. Dehşet vizyon sahibi bir aileden bahsediyoruz. Türkiye'de Nişantaşı'nda doğup büyümelerine rağmen ilk ticari girişimlerini başlatmak için Frankfurt'a gidiyorlar. 1970'lerin başından bahsediyorum. Türkiye'den işçi olarak Almanya'ya çalışmaya gidenlere orada bulamayacakları geleneksel alet edevatı tedarik etmek için bir iş kurarlar. Bu kıyma makineleri falan. Ama işçiler zamanla Almanya'da yerleşik hayata geçer. Aile olur, çocuklar dünyaya gelir, Türkiye ihtiyaçlar artar. Önceleri ceylan desenli kilimler falan, sonra kasetler, teypler, televizyonlar. Bu arada iki ülke arasında çapraz ticaret var. İşçilerin pasaportuna yazdırdıkları Alman malı televizyonları Uzerli ailesi Doğubank'ta açtıkları dükkanda satıyor. Pasajda tanıdıkları plakçı komşularından aldığı kasetleri de Avrupa'da dağıtımını yapıyor. Ve o kasetler Avrupa'da yaşayan Türkler için çok değerli. Göçmen aileleri ait olduğu toprağa bağlayan başka hiçbir şey yok. Ne bileyim, nişan yapacak, düğün sünnet yapacak, o kasetler olmasa gerçekten çalacak şarkı yok. İşte o an Frankfurt ve oradaki iş Uzerli'ye dar geliyor. Karar veriyor, Türkiye'nin ilk entegre kaset fabrikasını kuruyor. O dönem Tercüman Gazetesi de Avrupa baskısına başlamış. Uzerli Müzik bu baskılara tam sayfa ilan veriyor. İlanlarda sattıkları kasetlerin resimleri var, ilanın altında bir form ve posta adresi. İnsanlar istediği kasetin siparişini kolayca verebilsin diye Uzerli Müzik kaset kapaklarına katalog numaralarını basıyor. Kocaman basıyor ki ilandan okunabilsin. İşte bu. Uzerli kasetlerinin o kendine has tasarımının ayrılmaz parçası oluyor.
Ve ilk kasetimizin numarası 879. Müzik dünyasında çığ gibi büyüyen, kısa zamanda büyük ün yapmış bir sanatçı Gökhan Güney. İlk firması Uzerli'ye yine en güzel kasetini okudu. Çaresizim.
Hiç üşenmeyin, internetten Uzerli kaset kapaklarına bakın. Bütün arşivlerini dijital ortama aktarmışlar bile böyle. Kaset tasarımlarında 70'lerden bugüne değişen tasarım akımlarını müze gezer gibi göreceksiniz. Groove fontlar, kenarları yuvarlatılmış çerçeveler, saçı uzun o papyonlu türkücüler, kötü dekupeli arka planlar. Hani bugün Zoom'da toplantı yaptığımızda arka plana tropik sahiller ekliyoruz ya. Bir dönem gelmiş, tüm sanatçıları İstanbul Boğazı'nın üzerine dekup etmişler. Bence çok sevimli ve nostaljik bir detay ama aynı zamanda Türkiye tasarım tarihine geçebilecek nitelikte tutarlı ve sistematik bir koleksiyon. Bir anlığına da olsa kaset kapağında design sistem yaklaşımından bahsedebiliriz. Design sistem bugün genelde dijital ürünler ya da aplikasyonların tasarımında kullanılan bir yaklaşım biçimi. Ama bunun daha önce uygulanmadığı anlamına gelmiyor. Hadi bir de responsive design'dan bahsedelim. Çünkü o güne kadar plak kapaklarına uygun olarak kare proporsiyonda hazırlanan artworkler kaset kutularının üzerine basılırken dikdörtgen olarak boyutlandırılmak zorunda kaldı. İki seçenek vardı. Fotoğraf ya kenarlardan kesilecekti ya da orantılı bir şekilde küçültülüp üst ve altta kalan boşluklara yeni artworkler eklenecekti. Albümlerin plak olarak basımından bugün bile hala vazgeçilmediği için kare artworkler her zaman tasarımcının ilk göz önünde bulundurduğu proporsiyondur. Kaset aşağı yukarı 30 yıllık saltanatının ardından koltuğu CD'ye kaptırır. Ki onun da ambalajı karedir ve albüm kapakları tasarımında kare artworkler kullanılır. Derken Spotify gelir, o da kare thumbnail'lar kullanır. 2010 yılında kaset çaları olan son araba Lexus tarafından üretilir. ve o günden sonra kaset tahtını CD'ye devreder. CD'nin mucidi de Philips'tir bu arada. Ve ekibin başında yine Lou Ottens vardı. Temel argüman ses kalitesiydi. Biliyorsunuz kasetler tıslamalarıyla meşhurdur. Yani şarkı aralarında hep o tıs sesini duyarsınız. Bu ses kalitesi konusu biraz göreceli bir konu. Piyasada 4 tip kaset var. En ucuza satılan birinci tip oldukça düşük ses kalitesine sahip. Ama tip 2'ye geçtiğinizde kalite büyük oranda değişiyor. Hele ki tip 4 mükemmel bir teknoloji. Ama kasetin bununla beraber fiziksel dayanıklılığı da yok. Yani içinde makaralar, yaylar, yastıklar, en nihayetinde mekanik bir objeden bahsediyoruz. Sonra manyetik bandın da bir ömrü var. Eğer kaseti arabada torpido gözünde unutursanız, geçmiş olsun. Devam eden bir kültürün ortasında doğan ikinci ya da üçüncü jenerasyon, o kültürün köklerini bilse de sahiplenmekten çok tüketimiyle ilgilenir. İşte anca benim yaşımdaki insanların aklına CD biriktirmek, torrente düşmüş içeriğin aynısını salona koymak gibi tuhaf fikirler gelir. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Hiç akıl kârı değil. Evrende toz kaplaması için yeni plastik yüzeyler biriktiriyorsunuz, hepsi bu. Ama bu kültürün başlangıcına şahit olan biri olarak içerikten ziyade objenin orijinalliği, bandrolün parlaklığı, paketin açılmamışlığı üzerinden hissedilen tatmin çok yaygın bir durum. Bunu o kültürü sadece tüketmeye doğan ikinci ya da üçüncü kuşaklara anlatamazsınız. Walkman'le doğan ikinci jenerasyon Boombox'ı unuttu. Oysa kaset onlara o sesi sokağa çıkarmayı, mahalleyi gümbür gümbür inletmeyi göstermişti. Kasetler için tek bir umut kaldı, o da analog hipsterizmi. Bunu plak dünyasından görmeye alışıyoruz ama kasetler de bundan nasibini alacak gibi. 2016'da Urban Outfitters, ki bu da hızlı modanın hipster çocuğudur, o seneki ev aksesuarları koleksiyonuna retro görünümlü bir kaset çalar ekledi. Bu teyp kaç mağazaya dağıtıldı, kaç adet sattı o bilgilere ulaşamadım. Ama bu objenin bir moda ikonu olarak bir trendsetter tarafından yeniden pozisyonlanması, o seneki kaset satışlarının %140 artmasına neden oldu. Ve hipsterler, polaroidler, plaklar ve sifon kahvelerden sonra yeni bir oyuncak keşfetti. Bu ivme Walkman'in 40. doğum günü 2019'da daha da bir katlandı. Sonra Sony, dijital özellikleri olan hibrit bir Walkman piyasaya çıkardı.
This is the Sony NWA-55 and the question is, in 2020, is there still space in your pocket for a digital audio player?
Tabii ki koleksiyon ürünü. Şimdi diyeceksiniz ki, kasetten koleksiyon olur mu? Bence olur. Kaset üretimi durmuş bir obje en nihayetinde. Yeryüzünde sadece iki tane firma kalmış, hala kaset mekaniği üretiyor. Onlar da kapılarını kapadı kapayacaklar. Bu plastik mekanikleri üretmek için artık fabrika hacminde bir tesise gerek yok. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmiş kasetlere, home stüdyolarda kaydedilmiş albümler göreceğimize adım gibi eminim. Ama bunların hiçbiri Nirvana'nın Nevermind kasetine sahip olmanın hazzını vermeyecek. Analog hipsterler adına konuşuyorum. Bunlar benim hazzım değil tabii ki. Ama yeni bir şeyler keşfetmek istiyorsanız ve alternatif müziğe meraklıysanız açıklamalara birkaç tane link ekledim. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'da kaset kültürünü yaşatmak isteyen güzel topluluklar var. Türkiye'de de bütün kaset dükkanları kapanmadı bu arada. Açık kalanların birçoğu posta ile gönderim yapıyor. Tamam, artık benzincilerden kaset bulamıyoruz ama sahaflarda var. Sahibinden.com ya da Letgo'dan bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Yeni hobiniz hayırlı olsun.